Sevgili izleyicilerimiz, ben Metin Özkaya. Sizlere daha önce de söz verdiğimiz üzere sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sözümüzü tutalım.
Teslis kavramı tam olarak nasıl bir şey? Tanrı kendisinin babası veya oğlu nasıl olabilir?
Özellikle daha önceki cevaplarda teslis kavramını farklı açılardan ele aldık. Hristiyan ilahiyatının teslis kavramı en önemli ve aynı zamanda en karmaşık doktrinlerinden biridir. Hristiyan inancına göre Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç kişilikte, hipostasta, tek bir Tanrı'dır. Bu üç kişilik farklı işlevlere ve rollere sahip olmakla birlikte aynı tanrısal doğayı paylaşırlar. Yani Tanrı bir ve tektir, ancak bu birlik üç kişilikte kendini göstermektedir. Teslis, Tanrı'nın üç farklı kişilikte var olduğunu ifade eder. Bu kişilikler Baba, Tanrı'nın yaratıcı ve egemen yönünü temsil eder. Oğul, Tanrı'nın insan suretinde yeryüzüne gelmiş ve insanlığı kurtarmak için çarmıhta ölmüş olan şeklidir. Kutsal Ruh, Tanrı'nın dünyada etkin olan ve bizlere rehberlik eden ruhsal gücüdür. Biz Hristiyanlar, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un özde bir ve aynı Tanrı olduğunu kabul ederiz. Ancak bu üç kişilik arasındaki ilişkiler farklıdır. Bu farklılık Tanrı'nın doğasındaki bir çelişki değil, bir gizem olarak kabul edilir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasındaki ilişkiye biraz bakalım. Her biri aynı özde Tanrı'dır, ancak birbirlerine göre farklı rolleri vardır demiştik. Baba Tanrı'nın iradesini belirleyen ve Oğul ile Kutsal Ruh'u gönderen kişiliktir. Oğulsa babanın iradesine göre dünyaya gelen ve insanlığın kurtuluşunu sağlayan, insan formuna bürünen kişiliktir. İsa Mesih Baba ile aynı özde Tanrı'dır, ancak dünyada beden alarak babanın iradesine göre hareket etmiştir. Kutsal Ruh, Baba ve Oğul'dan çıkar ve onların iradesini dünyada gerçekleştiren etkin güç olmuştur. Kutsal Ruh bizlere rehberlik eder ve bizlere güç verir ve Tanrı'nın varlığının bizlerde sürdürülmesini sağlar. Bu kavramda, bu teslis kavramında bu üç kişilik birbiriyle uyum içinde çalışır ve aralarında işlevsel hiyerarşi var demiştik. Özellikle bir önceki soruyla ilgili videomuzda buna genişçe yer verdik. Ancak bu onların tanrısallıkları arasında yine de bir fark olduğu anlamına gelmemektedir. Hepsi aynı tanrısal doğayı paylaşırlar. Tanrı kendisiyle nasıl baba ve oğul ilişkisinde olabilir? Bu soru teslisin anlaşılmasındaki en zorlayıcı unsurlardan biridir. Hristiyan ilahiyatında Tanrı'nın baba ve oğul olarak kendini ifade edebilme kapasitesine sahip olduğunu ve bunun bir çelişki olmadığını daha önce açıklamıştı. Bu durumu anlamak için şu noktalara değinebiliriz. İsa Mesih babayla olan ilişkisini sık sık belirtmektedir. Yuhanna 10:30'da bunu belirtir. Aynı özde olduklarını ifade eder. Yuhanna 5:19'da oğul babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz, baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar denmektedir. Bu ifade oğulun babaya tam bir itaat içerisinde olduğunu gösterir. Oğul babanın iradesine göre hareket etmektedir. İnancımızda baba ve oğul arasındaki ilişki insan ilişkileriyle kıyaslandığında elbette anlaşılması zor olacak. Ancak baba ve oğul arasındaki bu ilişki Tanrı'nın özde birliğini bozmadan işlevsel olarak farklı roller üstlendiklerini ifade eden bir ilişkidir. Oğul babadan çıkmış ve Tanrı'nın iradesine göre dünyada kurtarıcı rolünü üstlenmiştir. Baba ve oğul aynı özde oldukları için tanrısal yetkiye ve güce sahiptirler. Ancak aralarındaki ilişki işlevsel farklılıklarla tamamlanır. Gelelim teslisin gizemine. Teslis insan aklıyla tam anlamıyla kavranması zor bir ilahiyattır. Hristiyanlar Tanrı'nın bu üçlü doğasının bir gizem olduğuna inanırlar. Bu gizem Tanrı'nın bizim anlayışımızın ötesinde bir varlık olduğunu ve onun doğasının tamamen anlaşılmasının mümkün olmadığını gösterir. Bu Hristiyan inancında bir zayıflık değil, Tanrı'nın büyüklüğünün bir göstergesi olarak kabul edilir. Ve biz bunu Yuhanna 1. bölüm 1'den 14'e kadar olan ayetlerde detaylı bir şekilde görürüz. Teslise dair kutsal kitaptan örnekler Matta 28:19'da verilmiştir. Özellikle İsa Mesih onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin der. Ve kilise de aslında Hristiyan vaftizlerinde bunu direkt kullanır. 2. Korintliler 13-14'te Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun paydaşlığı hepinizle birlikte olsun denmektedir. Özellikle baba, oğul ve kutsal ruhun aynı anda var olduğuna atıf edilir. Teslisin Hristiyan ibadetindeki yeri ise şudur. Teslis doktrini biz Hristiyanların ibadetlerimizde, dualarımızda ve vaftizlerimizde merkezi bir rol oynamaktadır. Biz Hristiyanlar baba, oğul ve kutsal ruha aynı şekilde tapınmaktayız. Çünkü hepsi aynı tanrısal duayı paylaşır. Babaya dua ederiz, oğula iman ederiz, kutsal ruhun bizlere rehberlik etmesi için dua ederiz. Sonuç, teslis Tanrı'nın bir ve tek olduğunu ancak bu birliğin baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç kişilikte var olduğunu ifade eden bir Hristiyan inancıdır. Tanrı'nın kendisini baba ve oğul olarak ifade edebilmesi inancımızda bir çelişki olarak asla görülmemektedir. Bu Tanrı'nın doğasının gizemli ve insan aklının ötesinde olduğunun kabulüyle birlikte anlaşılır. Teslis, Tanrı'nın birliğini ve çokluğunu aynı anda ifade eden Hristiyan inancının en temel doktrinlerinden biridir. Bu konuda daha fazla araştırmak istersen kaynakçayı videonun açıklamalar kısmına bırakıyoruz.
İncil'de Pavlus ve diğerlerinin sözleri insan sözü değil mi? Nasıl oluyor da bunlar Tanrı sözü kabul edilebiliyor?
Çok teşekkür ederim bu soru için. Hristiyan inancında Pavlus ve diğer elçilerin yazdığı mektuplar ve İncil metinleri Tanrı'nın ilhamı altında yazıldıkları için Tanrı'nın sözü olarak kabul edilirler. Özellikle vahiy kavramı bu konuda çok önemlidir. Hristiyanlıktaki vahiy kavramı dikte değil esinleme üzerinedir. Ama bu vahiy kavramı ta eski antlaşmadan bugüne kadar değişmemiş olan Tevrat, Zebur ve İncil'de bir bütünlük içerisindedir. Kutsal yazıların Tanrı'nın esinlemesi olduğuna ve bu yazıların insan yazarlar aracılığıyla Tanrı'nın iradesini aktardığına inanıyoruz. Hristiyan ilahiyatı kutsal kitaptaki tüm yazıların insan yazarlar tarafından yazılmış olmasına rağmen Tanrı'nın bu yazarlara ilham verdiğini ve onları yönlendirdiğini savunur. Tanrı esinlemesi, ilhamı nedir? İnancımızda Tanrı'nın kutsal yazıları esinlediğine inanırız. Bu Tanrı'nın insan yazarlara ilham vererek onun iradesini ve planını yazmalarını sağladığı anlamına gelir. Esinleme yazarların kişisel tarzlarını, dillerini ve perspektiflerini korumalarına izin verirken Tanrı'nın mesajının hatasız bir şekilde iletilmesini sağlar. 2. Timoteus 3.16'da şöyle yazılmıştır. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bu ayet kutsal kitabın tümünün Tanrı tarafından esinlendiğini açıkça belirtir. 2. Petrus 1. bölüm 20 ve 21. ayetlere bakarsak, kutsal yazıdaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğinden kaynaklanmamıştır. Kutsal ruh tarafından yönlendirilen insanlar Tanrı'nın sözlerini iletmişlerdir diye yazılıdır. Burada da belirtildiği gibi peygamberlerin ve diğer yazarların sözleri insan kaynaklı değil, Tanrı tarafından ilham edilen sözlerdir. Pavlus'un yazılarının Tanrı sözü olarak kabul edilmesi kısmına gelirsek, Pavlus Hristiyan dünyasında yeni antlaşmanın önemli bir bölümünü oluşturan mektupların yazılıdır. Pavlus'un mektupları Tanrı'nın ilhamı altında yazıldığı için Hristiyanlar tarafından Tanrı'nın sözü olarak kabul edilir. Pavlus Tanrı'nın ona Hristiyan topluluklarına mesajlar iletme görevi verdiğine inanılır ve bu kutsal mesajları yazarken kutsal ruhun rehberliğiyle yazdığını belirtir. Özellikle 1. Korintliler 14.37'de kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbin buyruğudur denmektedir. Pavlus burada yazdığı sözlerin Rab'den geldiğini açıkça belirtmektedir. Pavlus mektuplarında hem toplulukların pratik sorunlarına yanıt verirken hem de ilahiyatsal öğretiler sunarken kutsal ruh tarafından yönlendirildiğini ifade eder. Bu nedenle Hristiyan inancında Paulus'un yazıları Tanrı'nın esinlenmiş sözü olarak kabul edilir. Peki diğer elçilerin yazıları? Diğer elçilerin yazıları da benzer şekilde Tanrı tarafından esinlenmiş kabul edilir. Örneğin Petrus'un, Yuhanna'nın mektupları, elçilerin işleri gibi metinler, Hristiyan topluluklarına hitap eden ve Tanrı'nın mesajını ileten ilham edilmiş yazılardır. Bu yazılar kutsal ruhun rehberliğinde yazıldığı için Tanrı'nın sözü olarak kabul edilir. İnsan sözü mü, Tanrı sözü mü sorusuna cevaben şunu diyebiliriz. Hristiyan ilahiyatında Paulus ve diğer elçilerin yazıları hem insan hem de Tanrı sözü olarak kabul edilir. Bu durum inancımızda ikili otorite olarak anlaşılır. Yani yazılar hem insan yazarlarının deneyimlerini, tarzlarını ve dillerini yansıtırken hem de Tanrı'nın bu yazarları yönlendirdiği ve yazdıkları her şeyin onun ilhamı altında olduğuna inanırız. 1. Selanikler 2:13'te Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var diye yazılmıştır. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlarda etkin olan bu sözdür diye yazılmıştır. Bu ayet, Paulus'un yazılarının insan sözü gibi görünse de aslında Tanrı'nın ilhamı olduğunu açıkça bize anlatır. Kutsal kitabın birliği konusu vardır ki, biz Hristiyanlar kutsal kitapta Tanrı'nın ilhamı altında yazılmış 66 kitabın bir bütün oluşturduğuna inanıyoruz. Eski ahitteki peygamberlikler ve yeni ahitteki elçi yazıları bir araya gelerek Tanrı'nın insanlıkla olan ilişkisini anlatan mükemmel bir anlatı oluşturur. Kutsal kitabın her bir bölümü farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından yazılmış olmasına rağmen tek bir Tanrı'nın mesajını iletir. Bu kutsal kitabın bütünlüğünün ve Tanrı'nın esinlenmiş kelamı olduğunun bir başka delili olarak da kabul edilir. Tanrı iradesinin korunması, özellikle Paulus ve diğer elçilerin yazılarında Tanrı'nın iradesini ve planını açıklamak için yazılmışlardır. Bu yazılar insan yazarlar tarafından kaleme alınmış olsalar da kutsal ruhun rehberliğinde yazıldıkları için Tanrı'nın mesajını tam ve eksiksiz bir şekilde iletirler. Biz Hristiyanlar kutsal kitabın hatasız olduğunu ve Tanrı'nın iradesini insanlığa aktarmada güvenilir bir kaynak olduğunu kabul ederiz. Sonuç olarak Paulus ve diğer elçilerin yazdığı mektuplar Hristiyan inancına göre sadece insan sözü değil, aynı zamanda Tanrı'nın esinlenmiş sözleridir. Kutsal kitabın tamamı Tanrı tarafından ilham edilmiş olarak kabul edilir. Ve bu yazılar Tanrı'nın insanlarla iletişim kurma aracı olarak da görülür. Elçilerin yazıları insan yazarların eliyle yazılmış olsa da Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla yönlendirildiği metinlerdir. Bu nedenle Hristiyanlar bu yazıları Tanrı'nın sözü olarak kabul ederler. Bu konuda daha fazla araştırmak istersen videonun açıklama kısmına bu konuda araştırma yapabileceğin kaynakları bırakıyoruz.